ve Bulgar. Küçük yelkenli tekne, Neorion rıhtımından açıldığında güneş boğaz yönünde henüz bir mızrak ucu kadar yükselmişti. Rıhtımda Afrikalı köleler Mısır'dan gelen buğdayı depolara taşıyorlardı. 3 gündür aralıksız yağan kar kenti adeta beyaz bir örtüyle sarmıştı. Sabahın rutubetli soğuğu insanın içine işliyordu. Teknenin ortasında 2 mahkum zincire vurulmuş olarak sırt sırta oturtulmuşlardı. Kaptan bir eliyle yekeği koltuk altına yerleştirmiş, diğeriyle ana yelkenin iskotalarını çekiştiriyordu. Yanında ayakta duran subay, iliklerine kadar işlemiş sabah ayazıyla titreyen mahkumları işaret ederek onunla konuşuyordu. Şunların haline bak. Bir tanesi imparator kanından gelme soylu bardak. Diğeri büyük barbar komutanımız Prusyan. Paçavralar içinde uyuz köpekler gibi titreşiyorlar. Bizim görevimiz ikisini de saltanat sürecekleri yeni krallıklarına götürmek. Bir karış toprağın büyük zenginlik sayılacağı bu kayalık ülkelerde yeni tebaalarının kendilerini törenle karşılayacağından eminim. Ancak kulluk etmekte ne denli istekli olacaklarını bilemem. Teknenin burnunu Damalis yani Kız Kulesi yönünde tutmaya çalışan kaptan subayın sözlerine pis pis güldü. Ellerini beline dayamış subay mahkumlara bakarak alaycı konuşmasını sürdürdü. Yeni tebaaları uyuz köpekler, çıyanlar, sıçanlar olacak. Kraliyet otoritesini sağlamak için epey çaba harcamaları gerekecek. Her 2 adam da gevrek birer kahkaha atarak ufka baktılar. Kırılan gururunun yakıcı acısıyla kıvranan bardak, kendisini zincirlerle bağlı olarak bu tekneye kadar getiren olaylar dizisini anımsıyordu. Daha 2 hafta öncesine kadar Bizans'ın en parlak soylularından biriydi. Babası Romanos Sikleros'un Petrion kıyısında yaptırdığı Hormisdas Sarayı kadar görkemli malikanesinde herkesin gıpta ettiği ışıltılı bir yaşam sürdürüyordu. Ta ki kaderleri şimdi ıslak abasıyla sırtına dayalı titreşen bu alçak Bulgar'la birleşene değin. Bardas gençliğinin baharındaydı. Uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, geniş omuzluydu. Zenginlik, şöhret ve kadınlar yaşamının renkli mozaiğini oluşturuyordu. Genç yaşında sayısız kadınla birlikte olmuştu. Ancak Eros'un oku sonunda onu da hiç beklemediği bir anda kalbinden vurmuştu. İmparator 7. Konstantinos'un sarayda verdiği bir şölende Dilber Despina ile tanışmış, ona anında aşık olmuştu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Despina'nın babası Büyük Logothetes yani Maliye Bakanı Malthus daha önce kızının izdivacına talip olan ordu komutanı Prusyen'e söz vermişti. Prusyen Bulgar asıllıydı. Yetenekli bir askerdi. Kısa sürede savaş alanlarında büyük başarılar göstererek imparatorun gözüne girmiş, ordu kumandanlığına kadar yükselmişti. O da Despina'yı delicesine seviyor, evlenecekleri günü sabırsızlıkla bekliyordu. Despina'nın aşkıyla gözü başka bir şey görmez olan Bardas da Bulgar'la zorlu bir rekabete girişmişti. 2 adamın günleri artık karşılıklı tehditler, birbirine sürekli gözdağı vermelerle geçmeye başladı. Aralarındaki bu husumet imparatorun hoşuna gitmiyordu. İkisi de devlet yönetiminde ihtiyacı olduğu gelecek vadeden parlak gençlerdi. Ancak gözleri kararmış 2 rakip sonunda Bizans'ta o güne dek hiç yaşanmamış bir olaya karar verdiler. Donanmanın kaptanlarından Venedikli bir Latin onlara bu işlerin batıda düello ile halledildiğini söyledi. Eşit şartlar ve silahlarla yapılan bu dövüşün sonunda kim galip gelirse kızı da o alırdı. Bu fikri birbirlerine karşı yakıcı bir kin duyan 2 adam hemen benimsedi. Venedikli kaptan onlara hakemlik yapabileceğini söyledi. Silah olarak kılıcı seçtiler. Kalkansız dövüşecekler, rakibinin kanını ilk akıtan düelloyu kazanmış sayılacaktı. Bu arada olanlar imparatorun kulağına gitmişti. Kendisi böyle bir şeye şiddetle karşıydı. Eğer her iki rakip kafalarının dikine gider, onu yine de dinlemezlerse en ağır biçimde cezalandırılacaklardı. Zavallı Despina da olayların tırmanmasından büyük üzüntüye kapılmıştı. Eğer onun için düello ederlerse imparator ikisini de zindana gönderecek, sonunda o da Bizans'ın en cazip iki koca adayından olacaktı. Tüm bunlara karşın nefretin iki adamın sinirleri içinde gerilen oku yayından çıkmıştı. Bir şafak vakti Eksokion'da ulu çınarların çevrelediği açıklık bir alanda kozlarını paylaştılar. Venedikli kaptanın hakemliğinde bir saate yakın soluk soluğa vuruştular. Sonunda Bardas'ın bir ileri hamlesini savuşturan Bulgar, dizlerini bükerek öne doğru yaptığı ani bir hamleyle Bardas'ı omuzundan yaraladı. Venedikli kaptan hemen atılarak aralarına girdi. Solukları tıkanmış iki adamı ayırdı. Düelloyu Bulgar'ın kazandığını, Bardas'ın bunu gerçek bir soylu gibi kabullenmesi gerektiğini söyledi. Ardından yere diz çökmüş tıkanan soluğunu tazelemeye çalışan Bardas'ın yarasına ilk pansumanı yaptı. Kaptan Bardas'ın yarasını temizlerken nereden çıktıklarını hiçbirinin anlamadığı bir grup saray muhafızı üzerlerine atılarak üçünü de tevkif etti. Ne olduklarını anlayamadan apar topar Neorion rıhtımındaki zindanın rutubetli, karanlık hücrelerinde buldular kendilerini. Burada bir hafta boyunca soğuk ve farelerle boğuştuktan sonra o sabah gelen subay cezalarını yüzlerine karşı okumuştu. İmparator her ikisini de süresiz olarak Oxia yani Sivri Ada ve Plati yani Yassı Ada'ya sürgüne yolluyordu. Bardas Oxia'da, Bulgar'da Plati'de yalnız başlarına, tayınsız, çıplak, silahsız olarak yaşayacaklardı. Her iki adada yalnızca başıboş dolaşırken yakalanan uyuz köpekler vardı. Oralara açlıktan birbirlerini yiyerek tüketsinler diye yollanırlardı. Bardas'la Bulgar acıktıklarında bu köpekleri yiyebilirlerdi. Ya da köpekler onları. İmparator yine de insaflı davranmış, soğuktan korunabilmek, avlarını kızartabilmek amacıyla ateş yakabilmeleri için gerekli malzemeyi sağlamıştı. Bardas bunları düşünürken güneş iyice yükselmiş, küçük teknede Oxia'ya yaklaşmıştı. Komutan onu ayağa kaldırarak zincirlerini çözdü. Gerçekten ismi gibi denizden yükselen sivri bir kaya parçası olan adanın tek yanaşma yeri, genişliği 5 metreyi bile bulmayan küçük bir kumsaldı. Subay, Bardas'ı kılıcıyla dürterek teknenin provasına doğru yürüttü. Sonra kıçına okkalı bir tekme vurarak onu kumsalın ilerisindeki buz gibi sulara yuvarladı. Bardas can havliyle yüzerek kıyıya çıktı. Titreyerek teknedekilere bakarken subayın büyücek bir torbayı ona doğru fırlattığını gördü. Yakacağını iyi kullan, köpeklerin kralı. Yoksa onlardan önce kuyruğu sen titretirsin. Bardas donuk gözlerle teknenin uzaklaşmasını izledi. Az sonra hemen karşıda yassı bir kaya parçası olan diğer adaya da yeni sakinini bırakan yelkenli Poli yönünde gözden kayboldu. Sonraki birkaç saat boyunca çeneleri birbirine vurarak buz tutmuş elleriyle ateş yakmaya uğraştı Bardas. Sonunda ilk alevi gördüğünde gözlerinden yaşlar boşandı. Ama hemen kendine gelerek cılız alevi özenle büyütmeye çalıştı. Epey uğraştıktan sonra başardı. Ateş çıtırtılarla yanmaya, alevler iyice yükselmeye başladı. Isınan vücudu donmuş kafasını da çalıştırdı. Ancak o zaman yanına kadar yaklaşmış vahşi köpeklerin ulumalarını fark etti. Ateşin içinden yanar bir dal çekerek uzaklaştırdı açlıktan kudurmuş hayvanları. Soğukla aç köpeklerin tehdidinden biraz kurtulduktan sonra içindeki sönmek bilmeyen nefret ateşinin sıcağı yükseldi bilincinde. Öte yandaki adaya doğru baktı. Aradaki mesafe fazla değildi. Çok geçmeden o tarafta önce ince bir duman, sonra da cılız bir ateşin ışığını gördü. Kısa sürede aniden esmeye başlayan Poyraz'ın körüklemesiyle ateş büyüdü. Bardas alevlerin önünde Bulgar'ın silüetini gördü. İçini yakan nefretin cisimlendiği bu görüntü onu çılgına çevirdi. Avuç içlerini ağzının iki yanına dayayarak olanca gücüyle bağırmaya başladı. Alçak barbar! Bilesin ki kanını içmeden, cesedini vahşi köpeklerin yediğini görmeden ölmeyeceğim. Oraya buzlu sulardan yüzerek gelmem gerekse de o sefil başını çıplak ellerimle kopartarak gözlerini kargalara oyduracağım. Lanetli gövdeni kuduz köpekler parçalarken seni seyretmekten keyif duyacağım. Bardas gırtlağını yırtarcasına bağırırken karşıdaki Platy'den rakibinin sesini duydu. Saray züppesi erkek fahişe! Tanrı'ya duam odur ki dişlerimle o yumuşak göğsünden kalbini sökmedikçe canımı almasın. İki adam içlerinden taşan yakıcı kini birbirlerine haykırırken şiddetini artırarak esen kuzey rüzgarının uğultusu seslerine karışıyordu. Romanos'un Gözleri. İki çektirmeli kadırganın kaptanı elini gözlerine siper ederek ufka baktı. İşte Proti gözüktü. Küreklere biraz daha asılırsanız bir saate varmaz orada oluruz. Akşam yemeğinde papazların tuzsuz pirinç lapasını yiyip ekşi şaraplarını içmek istemiyorsanız gayret edin. Rahibeyi şu kınalı adaya bırakıp yarım saat dinlendikten sonra Poli'ye dönebiliriz. İki çift kürekçi kaptanlarının buyruğuyla küreklere daha güçlü asılmaya başladılar. Pruva'nın hemen altındaki bir tahta sıranın üstünde hiç kıpırdamadan oturan rahibe Anna giderek yaklaşan adanın silüetine bakarken düşünceliydi. Metamorfosis Manastırı adanın zirvesinde dünyadaki son durak gibi duruyordu. Düşündükçe yaşamının son 5 yılındaki çalkantılara inanası gelmiyordu. İki kez Augusta yani İmparatoriçe Odokyalık'tan şimdiki kilise ismi olan Rahibe Annalığa dek geçen süre içindeki önemli olaylar zihninde küçük kareler halinde canlanıyordu. İlk kocası olan Konstantinos Dukas öldüğünde tahtın varisi olan 3 küçük oğluyla birlikte dul kalmıştı. Devletin yönetimini oğulları adına bir süre üstlenmiş, ancak doğu sınırlarındaki tehlike tahta güçlü bir Basileios'un çıkmasını gerektirmişti. O sıralar Serdika, yani Sofya valisi olan Kapadokyalı Romanos Diojanes devlete isyan etmişti. İsyan bastırıldı. Romanos idama mahkum edildi. Buraya kadar bu tür olaylarda olduğu gibi her şey normal gelişimini sürdürmüştü. Sık sık benzer durumlar yaşanır, isyan başarısız olursa lideri idam edilirdi. Gel gelelim bu kez böyle olmamıştı. Romanos'u idam etmeden önce ona getirdiklerinde Odokya onun kararlı ve erkeksi yapısından hemen etkilenmişti. Devleti kuracak, kendisinin erkeği olacak, ailesini koruyacak adamı bulduğuna inanmıştı. Romanos'un cezasını bağışladı. Ardından onunla evlenerek tahta çıkmasını sağladı. Romanos zaman yitirmeden kendinden beklenenin çok üzerinde bir güçle devleti yönetmeye, orduya çeki düzen vermeye girişti. Ancak Kendilerini tahtın gerçek sahibi kabul eden Dükas ailesi bu durumdan hiç hoşnut değildi. Odokya'nın ölen kocasının kardeşi olan Ioannes Dükas'la oğulları Andronikos ve Konstantinos Romanos aleyhinde sürekli komplo kurmaya başladılar. Romanos bunların hiçbirine aldırmadı. 3 yıl arka arkaya doğuya seferler düzenledi. Önceleri düşmana karşı birkaç küçük başarı kazandı. Ancak 1071 yazında Selçuk Sultanı Alparslan'la yaptığı Malazgirt Savaşı, Bizans tarihinde emsali görülmemiş bir felaketle sonuçlandı. Türk ordusundan çok daha büyük olan Bizans ordusu, Türklerin dahiyane taktiğiyle yok edildi. Tutsak edilen Romanus'u Alparslan bağışladı, ancak kendi evinde ihanete uğradı. Poli de Dükas'ın tezgahladığı komplo onu tahttan düşürdü. Dükas, Odokya'yı da saltanat yolunda ciddi bir tehlike olarak gördü. Önce Odokya'nın oğlu 7. Mihail'i tahta çıkarttı. Hemen ardından onu da Boğaz girişindeki bir manastıra rahibe olarak sürdürdü. Odokya kaderine rıza gösterdi. Ancak Romanos'un yaşadığı felaketleri ve sonunda Proti adasındaki manastıra rahip olarak yollandığını duyunca ona son günlerinde eşlik etmek için kayınbiraderlerinden izin istedi. İsteği uygun görüldü. Tekne adanın küçük rıhtımına yanaşırken Odokya, kısa beraberliklerine karşın tanıdığı tek gerçek erkek olan kocasını belki de son kez göreceğini düşünüyordu. Adanın küçük rıhtımında kendisini karşılayan manastır görevlileri soğuk bir tavırla "Hoş geldiniz rahibe Anna" diyerek ona yol gösterdiler. Manastırın bulunduğu tepeye çıkan dik yokuşu tırmanırken Odokya'nın soluğu tıkandı. İçeri girdiklerinde Ağustos sıcağına rağmen taş yapının serinliği hoşuna gitti. Baş rahiple yapılan kısa bir nezaket konuşmasının ardından görevliler kendisini Romanos'un bulunduğu bölüme götürdüler. Odokya gıcırdayarak açılan ahşap kapıdan taş hücreye girdi. İçeride çok ağır bir koku vardı. Köşede parmaklıklı küçük pencerenin önünde yatan adamı gördü. İçerideki kokudan midesi bulandı. Peçesiyle burnunu örtmeye çalıştı ama sonra vazgeçti. Yatağa yaklaştı. Gördüğü manzara karşısında gözleri yaşarırken küçük bir çığlık attı. Romanos'un üzerinde yalnızca kısmen taze yaralarına yapışmış kara bir keşiş cübbesi vardı. Gözleri oyulmuş, İki kara delik gibi duran göz çukurlarındaki afseli yaraların üzerinde küçük kurtçuklar dolaşıyordu. Yatağın kenarına diz çöken Odokya kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Erkeğinin elini tutarak dudaklarına götürdü. "Erkeğim, Basileus'um benim. Sana ne yaptılar böyle?" Romanos irkilerek başını sesin geldiği yöne doğru çevirdi. Bir şeyler söylediğini sandı. Ama kurumuş dudaklarının arasından ses çıkmadı. Kadın yerde duran testiden bir maşrapa su doldurarak hasta adama yavaş yavaş içirdi. Dudakları ıslanan adamın hırıltıyı andıran bir sesle söylediklerini şimdi anlamaya başladı kadın. "Odokya, sen misin? Augustan benim. Korkuyorum. Elimi hiç bırakma. Bu karanlığa alışamadım." Romanos zorlukla konuşurken karanlık göz çukurlarından taşan gözyaşları kirli yüzünde iki ince oluk açarak yanaklarından aşağıya süzülmeye başladı. Odokya kocasının elleri arasında tuttuğu soğuk elini biraz daha sıkarak ona yanıt verdi. "Korkma. Yanından hiç ayrılmayacağım sevgilim. Sana bu denli kötülüğü nasıl yapabildiler?" Romanos içine derin bir soluk çektikten sonra derin uykuda görülen bir karabasanda sayıklar gibi konuşmaya başladı. Odokya söylediklerini duyabilmek için kulağını onun kurumuş patlak dudaklarına iyice yaklaştırdı. "Geçen yıl bu vakitler Türklerle Theodosiopolis civarında karşılaştık. güçlü ordumuzla üzerlerine yürüdükçe kaçtılar. Onları amansızca takip ettim. Ancak çatışmaya asla yanaşmıyorlar, sürekli çekiliyorlardı. Alparslan'ın güneyden, Edessa yönünden geldiğini duymuştum. Başkomutanım Tarhoniotes'i ordunun büyük bölümüyle Van Gölü'nün kuzey kıyısındaki Helat Kalesi'ni almaya ve Türklerin önünü kesmeye yolladım. Ama o alçak bir daha hiç görünmedi. Türkleri görünce korkup kaçmış. Onun ihanetine rağmen elimdeki kuvvetler sayı olarak yine de Türklerden çok fazlaydı. Üzerlerine gitmeyi sürdürüp Bizans'ı Türk belasından sonsuza dek kurtarmaya kararlıydım. Sonunda Alparslan'la Malazgirt Kalesi'nin 2-3 mil doğusundaki ovada karşılaştık. Savaşın başlamasını beklerken elçilerini yollayıp barış istedi. Kesin bir dille reddettim onun bu isteğini. Elime geçen bu büyük olanağı sonuna dek kullanacak, daha da ileri gidip onları geldikleri Asya'nın içlerine kadar takip edecek, köklerini kurutacaktım. Kazanacağım zaferlerden sonra Poli'ye dönüşüm, 500 yıl önce Persleri bozguna uğratmış olan Heraklios'un dönüşünden daha görkemli olacaktı. Ertesi gün 26 Ağustos 1071'de ordumu Malazgirt Ovası'na klasik Roma savaş düzeninde tek sıra ve katmanlar halinde dizdim. Süvarilerim kanatlardan saldırarak düşmanı çevirecek, orta blok ilerleyerek işlerini bitirecekti. Artçılarımı oluşturan kuvvetler ordunun güvenliği için çok önemliydi. Onlara Dükas'ın oğlu Andronikos komuta ediyordu. Ondan ve büyük toprak sahiplerinin özel ordularından oluşan bu birliklerden çok huzursuzdum. Her şeye rağmen kendimden çok emindim. Türklerin işini artçı birliklerine gereksinim duymadan çok önce bitirecektim. Saldırı emrini verdiğimde Türkler yine çekilmeye başladılar. Yarım ay düzeninde benim ilerleyiş tempomda çekiliyorlardı. Bir yandan düzenli olarak çekilirken diğer yandan rüzgar gibi atlarıyla okçu süvarileri kanatlarımıza ani hücumlar düzenleyerek büyük zarar veriyorlardı. Süvarilerimiz saldırınca da yine geldikleri gibi hızla kaçarak ovanın arkasında yer alan küçük tepelerin arasında kayboluyorlardı. Birliklerim tam onlara yaklaşıp işlerini bitirecekken tepelerin ardında daha önce Türklerin hazırladığı tuzaklara düşüyor, kendilerini toparlayıncaya dek büyük zayiat veriyorlardı. Sonun başlangıcı ordumun %10'unu oluşturan Balkan birliklerinin kitle halinde kaçışıyla oldu. Bu güçler Uz Türklerinden oluşuyordu. Göz açıp kapayana kadar karşı taraftaki soydaşlarına katıldılar. Bu büyük kayba rağmen yine de üstündüm. İlerlemeye devam ettim. Ancak bir türlü Türklerle yüz yüze gelemiyorduk. Aradan epey süre geçmiş, güneş iyice alçalmaya başlamıştı. İşte o an karargâhtan çok uzaklaştığımı fark ettim. Aynı anda şimşek gibi bir düşünce beynimde çaktı. Yaklaşık bir aydır Alparslan beni sistemli bir biçimde Anadolu'nun içlerine çekiyor, lojistik hatlarımın arasını sürekli açmama neden oluyordu. İşte şimdi de ordumu sürekli peşinden sürükleyerek tepelerin ardındaki tuzağına çekiyordu. Nasıl bu denli aptal olabilmiştim? Geri çekilmeli, Türklerin tuzağına düşmemeliydim. Ani bir kararla sancak başına geri dönüyoruz komutunu vermesini söyledim. Sancaklar anında geliş yönümüze doğru çevrildi. Gün boyu düşmanı kovalamaktan yorulmuş asker de buna düzensiz bir biçimde uymaya başladı. İşte ne olduysa o anda oldu. Türkler ovanın bitimindeki tepelerin eteklerinden yarım ay düzenindeki çekilişlerini aniden tersine çevirerek bir taşkın gibi üzerimize gelmeye başladılar. Asker ne olduğunu anlayamadan Türkler bizi biçmeye başladı. Bütün ordu panik halinde kaçıyordu. İşte o anda Dükas'a onun artçı birliklerine ölesiye gereksinmem vardı. Onların çekilen askere destek olmaları düşmanı engellemeleri gerekirdi. Bulunmaları gereken yere baktığımda Dükas alçağının tüm birlikleriyle beraber 4 nala kaçtığını gördüm. Yalnız kalmıştık. Muhafız alayımla birlikte yarım saat daha vuruşabildik. Sonunda atım vuruldu. Ben de kılıç tutan sağ kolumdan yaralandım. Yere düştüğümde üzerime çullandılar. Tam işimi bitireceklerken bir Türk askeri beni tanıdı. Herhalde büyük bir ödül alırım diye beni sürükleyerek ölü ve yaralıların toplu olarak atıldığı bir yere bıraktı. Bütün gece kuru toprağın üzerinde kanayan yaralarımla öylece yattım. Gökyüzü bir yıldız tarlası gibiydi. Evren sonsuz, yaşam geçiciydi. Bedenimden bir an önce kurtulup Samanyolu'na karışmak istedim. Ama anlaşılan bu ödüle ulaşabilmek için daha çok sınav vermem gerekiyordu yaşamımda. Sabah olunca iki asker beni sürükleyerek sultanın huzuruna çıkardı. Alparslan, uzun boylu, gür bıyıklı, çelik gibi bir iradenin sahibi olduğu gözlerinden okunan mağrur bir adamdı. Başında tunç miğfer, üzerinde beyaz kaba kumaştan basit bir giysi vardı. Bunu savaşta şehit olursa aynı zamanda kefeni olarak kullanmalarını istediğini bana çok sonra söyleyecekti. Önce benim Bizans imparatoru olduğuma inanmadı. Kim bilir ne denli pis ve acınası görünüyordum. Ardından esir düşmüş generallerimden biriyle Poli'de elçi olarak bulunmuş bir Türk beni tanıdı. Benim ben olduğuma kanaat getirdikten sonra sultan çok sevindi. Elinin bir hareketiyle adamları beni yere yıkarak yüzümü toprağa bastırdılar. Sultan ayağını boynuma dayadı. Ama bastırmadan, adeta nezaketle. Sonraları anladım ki bu Türklerin basit bir zafer geleneğiymiş. Elimden tutarak beni bir dostu gibi ayağa kaldırdı. Yıkanıp paklanmam, şanıma uygun giydirilmem ve kendisiyle eşit muamele görmem için adamlarına talimat verdi. Beni sofrasına aldı. Kendi çadırının bitişiğinde benim için ayrı bir kraliyet çadırı kurdurdu. Aşağılanmanın en alçak düzeyini beklerken sultandan gördüğüm davranışa inanmakta hep zorluk çektim. Ama o içtenliğinden hiç ödün vermedi. Kalıcı bir barış anlaşması yapmamızı önerdi. Başkente dönmeli, devlete sahip çıkmalıydım. Macera heveslilerine Türklerle barış içinde olmamız gerektiğini anlatmalıydım. Romanos'un dudakları iyice kurumuştu. Odokya elini kocasının ensesine destek yaparak başını hafifçe kaldırdı. Madeni tastan biraz daha su içmesine yardımcı oldu. Kendini çok yorma sevgilim. Önce iyileşmen gerek. Diyerek erkeğinin alnını okşadı. Romanos art arda birkaç soluk aldıktan sonra konuşmasını sürdürdü. Sonunda ayrılma vakti gelmişti. Alparslan iki emiri ile 100 seçkin Memluk süvarisini sınıra kadar bana eşlik etmesi için görevlendirdi. Ayrıca muhafız alayımdan sağ kalanların hepsini de benimle birlikte serbest bıraktı. Yolculuğumun ilk etabı boyunca da bana atıyla eşlik etti. Yol boyunca devlet yönetiminden, savaş taktiklerinden söz etti. İnanır mısın Odokya, bu soylu adama karşı içimde bir kardeş sevgisi duydum. Aynı anda Türklerin sıkılmış bir yumruk gibi bütün ve inançlı orduları karşısında kahpe Bizans'ın asla tutunamayacağını da anladım. Pontus kıyısına vardığımızda sana dönüş yolunda olduğumu bildiren mektubu yolladım. Gerisini sen de biliyorsun. Odokya'nın bakışları taş hücrenin küçük penceresinden gözüken denizin mavisine bir süre takılı kaldı. Su kabında ıslattığı peçesinin ucuyla kocasının kurumuş dudaklarını silerken konuşmaya başladı. Johannes Dükas, sarayın en büyük atalağı Pisellos'un kışkırtmasıyla senin savaş meydanında ölmüş olabileceğini, Öyle olmasa bile yenik bir imparator olarak tahtın artık sana emanet edilemeyeceğini söyleyerek Varek alayını kendi yanına çekti. Tahtın gerçek sahibinin dükaslar olduğunu söyleyerek büyük oğlumu 7. Mihail olarak tahta çıkardılar. Böylece dükas da saray naibi olarak bütün gücü elinde topladı. Birkaç gün sonra beni de rahibelik yemini ederek manastıra kapanmam için zorladılar. Çaresizdim. Sonunda boğazım girişinde kendi inşa ettirdiğim Piper Manastırı'na çekilmeyi kabul ettim. Odokya erkeğinin avuçları içindeki elini sıktı. Romanos hafifçe inledi. Harcadığı büyük enerji yüzünden kendisine acı veren yaralarına rağmen konuşmasına devam etti. O alçak dükas önce küçük oğlu Konstantinos'u Dokaye civarında karşıma çıkardı. Az zamanda toplayabildiğim askerler imparatorluğun düzenli ordusu karşısında tutunamadı. Geri çekilmek zorunda kaldım. Baba yurdum Kapadokya'nın bana sadık evlatlarından oluşan bir ordu toplayarak Kilikya'ya çekildim. Adana önlerinde bu kez karşıma hainlerin en büyüğü olan Andronikos'u çıkardı alçak dükan. Yeni oluşturduğum küçük ordumda en büyük güvencem Ermeni haçe durdu. Malazgirt Ovası'ndaki ihanetinin hesabını sorabilmek için yanıyordum. Heyhat! Haçedur'un cesur askerleri de duramadı Bizans ordusunun önünde. İntikam ateşiyle yanıp tutuşurken şimdi o alçağın ayakları dibinde sürünecektim. Tanrı beni terk etmişti. Daha fazla kardeş kanı akmasın diye rahip olup bir manastıra çekilmeyi kabul ettiğimi bildirdim. Eğer başkentteki yeni Basileus kabul eder garanti verirse teslim olacaktım. Bir hafta sonra haberciler isteğimin kabul edildiğini bildirdiler. 3 metropolit de bana verilen sözün garantisi olarak yollanıyordu. Kafamı kazıtıp keşiş cübbesini giydim. Kilikya'nın cehennem sıcağında yalın ayak kaleden çıkarak kinini sonsuza dek kalbimde taşıyacağım adamın önüne gittim. Dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle, "Muhterem peder, sizi başkente geri götürmekle görevliyim," dedi. Beni uyuz bir katırın sırtına bindirdiler. Günlerce Anadolu'nun yakıcı sıcağında yol aldık. Malazgirt'ten bu yana bir türlü iyileşmeyen yaralarım bu koşullarda iyice azdı. Kütahya'ya yaklaşırken artık hayvanın sırtında duramıyordum. Beni ite kaka bir kağnıya bindirdiler. Tekerleğin her dönüşünde yaralarım örseleniyor, bana tarifsiz acılar veriyordu. Kütahya'da 2 gün mola verdik. Yola çıktığımızdan beri ilk kez bir ot şiltenin üzerinde yatabilmek beni biraz dinlendirdi. Bu geçici rahatlığım uzun sürmedi. Şiddetli mide ağrıları çekmeye başladım. Galiba zehirlemişlerdi beni. Sürekli kustum ve galiba böylece zehirin etkisinden kurtuldum. 3. gün yola çıkmadan önce bir karışıklık çıktı. Poli'den bir habercinin söyledikleri üzerine tartışıyorlardı. Metropolitlerin şiddetli itirazlarını duyuyordum. "Olamaz, sözümüz var, Tanrı'nın gazabına uğrarsınız," diye bağırıyorlardı. Bir süre sonra Andronikos alçağı yanıma yaklaştı. Yüzünde sahte bir üzüntü ifadesiyle saraydan emir aldığını, gözlerimin kör edilmesi gerektiğini, üzgün olduğunu, ancak emri de uygulaması gerektiğini söyledi. Tüm itirazlarım, çırpınmalarım, kilisenin garantisini metropolitlere hatırlatmalarım boşuna oldu. Tabip dedikleri riyakar suratlı bir Yahudi, ateşte akkor haline getirdiği çelik mille gözlerimi yaktı. Ancak aslında gözlerim değil, göz kapaklarımla kaşlarım yanmıştı. Duyduğum acının şiddetini sana anlatamam. Durumun farkına varan Yahudi, işini tam yapamadığını, muhafızların beni daha sıkı tutmaları gerektiğini söyleyerek, kızgın demiri bu kez göz çukurlarıma iyice bastırdı. Bu acıyı duyduktan sonra cehenneme ne gerek vardı? Beni orada taş döşemenin üstünde kendimi yerden yere vururken bıraktılar. Çektiğim acıdan çılgına dönmüştüm. Aradan az bir zaman geçti. Tekrar ayak sesleri duydum. Odanın içinde artık yüzünü göremediğim ama sesini çok iyi tanıdığım o alçak, celladıma yaptığı işten emin olup olmadığını, eğer başaramadıysa aynı akıbete kendi gözlerinin de uğrayacağını söyleyerek onu tehdit ediyordu. Tabip denen adam da ona merak etmemesini, işini iyice sağlama alacağını söyledi. Gözlerimin dayanılmaz acısıyla yerde sürüklenirken birisinin diziyle göğsüme dayandığını hissettim. Birileri kollarımı iki yana açarak çizmeleriyle bileklerime bastılar. Başka bir adam tüm gücüyle alnıma bastırarak başımı yere yapıştırdı. Romanos'un konuşmasını Odokya'nın hıçkırıkları kesti. Kadın kocasının alnında birikmiş ter kabarcıklarını peçesiyle siliyor, gözyaşları erkeğinin boş göz çukurlarına damlıyordu. Romanos'un kas katı kesilmiş vücudunda şimdi yalnızca dudakları kıpırdıyordu. Kenarları keskin, kaşık gibi metal bir cisimle gözlerimi oymaya başladı tabip. Sağ gözümü birkaç kez kazıyarak çıkardı. Sol göz yuvarlağım, tabibin iyice oymasına karşın bir türlü kopmayan bir sinirle yanağımın üzerine takmıştı. Kaşığı bırakıp sallanan gözümü eliyle söküp kopardı. Benliğimde acının tırmanabileceği en yüksek doruğu yaşadığım o an Tanrı'ya yakarışımı kestim. İsa'yla hangi acının daha korkunç olduğunu tartışmak isterdim. Eğer Tanrı'ya ulaşmak acı çekmekten geçiyorsa, ben herhalde en büyük aziz olmuştum. Ertesi gün yaralarıma hiç pansuman yapmadan beni yeniden kanının içine attılar. Acı iyice odaklandığı için artık bir şey hissetmiyor gibiydim. Ölüm arzusu kararmış dünyamdaki tek ışık gibiydi. Birkaç gün sonra durduğumuz bir yerde beni arabadan indirerek bir sandala bindirdiler. Havanın serinlemesinden akşam olduğunu anladığım bir vakitte sandaldan indik. Karaya ayak bastığımda omuzlarımdan tutarak beni bir yöne çevirdiler. Bir adam önümde dik bir yokuş olduğunu, orayı tırmanabilirsem tepedeki manastıra ulaşabileceğimi söyledi. Orada öylece dururken küreklerin suya çarpış sesini duydum. Artık yalnız olduğumu sandığım o an arkamdan sivri uçlu bir şeyle dürtüldüm. Beni yönlendirdikleri istikamette önümdeki boşluğu yoklayarak yürümeye başladım. Saatlerce düşe kalka sürünerek yokuşu tırmandım. Tepeye vardığımda elimden tutup beni şimdi yattığım yere getirip attılar. Burada kaç gündür böyle yattığımı bilmiyorum. Romanos'un ağzından çıkan son sözlerin ardından derin bir sessizlik taş hücreyi kapladı. Odokya bir eliyle kocasının hiç bırakmadığı elini avucunun içinde sıkarken diğeriyle yüzündeki terleri siliyordu. Sessizliğe ikisi de alışmışken kapının çalınmasıyla irkildiler. Odokya kapıyı çekingen bir ifadeyle açan baş rahibi anlamsız bakışlarla süzdü. Rahip, üzerinde mor kraliyet mührü olan bir zarfı uzatırken isteksizce konuştu. Haberci saraydan yollanan bu mektubu benim ona okumamı istediklerini söyledi. Ancak bu koşullarda sizin okumanız daha doğru olur Augusta, yani rahibe Anna, diyerek mektubu Odokya'ya uzattı. Onun bir şey demesine fırsat bırakmadan kapıyı usulca çekerek hücreyi terk etti. Odokya merakla zarfı yırtarak içindeki mektubu açtı. Soluk alışları artık zorlukla duyulan hasta adam büyük bir gayret sarf ederek karısına sordu. Kimden geliyor o dokya? İnanması zor ama o asalak Mihail Biselos'tan, diye yanıt verdi kadın. Sonra alçak sesle mektubu okumaya başladı. Aziz kardeşim, mektubuma bu hitapla başlarken emrinizde çalıştığım zamanlardan bu yana değişen koşullar çerçevesinde bir saygısızlıkta bulunmayı düşündüğümü sanmayınız. Ancak ne de olsa kutsal kilisenin üyeleri olarak eşitim. Şunu söylememe izin veriniz. Başınıza gelen şanssızlıklara üzülüyorum. Ancak Tanrı'nın sizi ilahi ışığı daha iyi görebilmeniz için gözlerinizden ayırdığını düşünüyor. Bu yüzden sizin adınıza sevinç duyuyorum. Mektubun resmi bitiriş cümlelerini okuyamayan Eudokia sinirli bir hareketle kağıdı elinde buruşturdu. Nefret ettiği bu asalak adamın acımasız alayına karşı içinden taşan öfkeyi haykıracakken yatağında hareketsiz yatan Romanos'a baktı. Adamın solukları artık hiç hissedilmez olmuştu. Birden telaşlanan kadın başını onun göğsüne dayadı. Kalbi hala çok cılız da olsa atıyordu. Eudokia kocasının son bir soluk almak için çırpındığını hissetti. Başını göğsünden kaldırarak Romanos'un yüzüne baktı. O an ciğerlerine doldurabildiği az bir solukla kum saatinin son zerreleri şişenin içinden akarken çıkan hışırtı gibi bir sesle söylediği sözleri duyabildi. İlahi ışığı daha iyi görebilmek için, ha?